Ayrım 16. İz. Canan Tan. Sayfa 232. Meslek etiğini çiğneten buluşmalar. Adli tatil bitti. Nasıl geçtiğini bilemediğim yaz aylarını çoktan geride bıraktık. Kaan'ın İngiltere'deki yaz okuluna gidişi, dönüşü, kısa sürede yanımızda kalıp arkadaşlarıyla Bodrum tatiline çıkışı, Bülent de benim ikişer üçer günlük kısacık tatil kaçamaklarımız, yeni dönem davaları için yaptığım ön hazırlıklar ve tabii annem. Yazlıktan döndükten sonra toparlanır gibi oldu annem. Hastalık tablosunda belirgin bir düzelme var. Nezaket Hanım da eskisinden daha az yakınıyor. Ama ben diken üstünde oturmaktan vazgeçemiyorum. Her an kötü bir şeyler olacakmış gibi. Neredeyse her gün, bazen gerektiğinde sabah akşam uğruyorum anneme. İyi ki Nezaket Hanım var. O olmasa ne yapardım ben? Bu arada yeni başlayan adli yılla beraber çalışmalarıma hız verdim. Ekim ayının ilk yarısında İstanbul'da iki duruşmam var. Çayyolu davası 3. sırada. Tarihi 24 Ekim. Kaplumbağa hızıyla ilerlemeyi bile beceremeyip yerinde sayan davada bu kez nasıl bir gelişme kaydedeceğiz bakalım. Önceki iki duruşmada yanıma gelip konuşarak beraberce kahve içme önerisine bulunmak için oturumun bitmesini bekleyen rakip meslektaşım Vural Türkoğlu bu kez sabırsız davranıyor. Henüz salona girmeden koridorun başında yanıma yaklaşıp "Merhaba Berda Hanım" diyor, hatır sormakla zaman kaybetmek istemiyor gibi doğrudan konuya giriyor. Sizinle mutlaka konuşmamız gerek. Duruşmadan sonra bir kahve içsek, gene aynı nakarat diye geçiriyorum içimden. Aynı yanıtı veriyorum ben de. Özel olarak konuşmamızı gerektiren bir konu yok aramızda Vural Bey. Gerekenler mahkeme salonunda konuşulacak zaten. Anlamıyorsunuz beni, diyor sıkıntıyla. Çok önemli. Babanızla ilgili bilmediğiniz ve öğrenmek isteyebileceğiniz çok şey var. İrkili veriyorum. Merak ve ürküntü aynı anda boy veriyor yüreğimde. Babamla ilgili bazı olumsuzlukları koz olarak kullanıp şantaj mı yapmak istiyorlar bana? Davanın seyrini etkileyecek derecede önemli, diyor Vural Bey. Tabii ya, beni korkutup sindirirlerse davanın seyrini değişeceği ortada. Benimle konuşurken bir yandan da çevremizdekileri kolaçan diyor. Vural Bey, iki rakip avukatın fısıldaşmasını kimler görüyor diye. Bu kadar çekiniyorsa yaklaşmasın yanıma. Ama ya söyleyecekleri gerçekten de her şeyi göze alacak önemdeyse, iyi ya da kötü niyetle yaklaşmayı amaçlarken, bana ulaşamamanın çaresizliğiyle bu kalabalık ortamda şansını denemeye kalkmışsa, bana da onun davetini kabul etmek düşmez mi? İçimde savaşım halinde olan duygulardan merak, diğerlerinin üstünü basıp öne çıkmayı başarıyor. Peki diyorum alçak sesle, duruşmadan sonra görüşelim sizinle. Kas katı kesilmiş yüz hatlarındaki huzurlu gülümseyişle cebinden çıkardığı kartviziti uzatıyor. Kartın arkasında buluşma saati ve yeri yazılı. Belli ki önceden hazırlamış. Gideceğimden eminmiş demek. Tıpkı babama verdiği o kart gibi. Değişen tek şey buluşma tarihi ve yeri. Bir de babamın yerinde bugün benim oluşum. Vural Türkoğlu buluşma noktası olarak Kavakdere'deki ünlü otelin giriş salonunu seçmiş. Göz önünden uzak, sessiz ve sakin görüşmeler için ideal bir mekan. Otelin döner kapısından içeri girdiğimde çok sayıda oturma grubunun yer aldığı geniş lobide göz gezdirirken "Berda Hanım" diye karşı köşeden sesleniyor Vural Bey ve hemen fırlayıp yanına gelerek samimi bir ifadeyle elimi sıkıyor. "Merhaba Berda Hanım, hoş geldiniz." İlginçtir, kendimi bildim bileli güçlü bir belleğe sahip olmakla övünen ben, Vural Türkoğlu'nu sokakta görsem tanımayabileceğimi düşünüyorum. Neden? Daha önceki karşılaşmalarımızda yüzüne dikkatle bakmadığımdan ona vereceğim önemi duruşmalarda kısa süreliğine aynı ortamda bulunacak bir avukat figürüyle sınırlı tutmaya çalıştığımdan mı? İlk kez adliye binası dışında üzerinde cübbe olmadan gördüğüm için mi? Ya da bilinçaltımda yer etmiş onu yok sayma kararlılığımın bir sonucu mu bu? Her neyse hiç öğrenmemişim yüzünü, duruşunu, konuşma biçimini. Öğrenmeye ister istemez öğrendiklerimi özümsemeye karşı direnmişim. İlk izlenimlerimdeki yanılma payım yok denecek kadar azdır. İçgüdülerim nadiren yanıltır beni. Ancak içinde bulunduğum durum izlenimlerimi değerlendirmekte her zamankinden daha ölçülü davranmaya zorluyor beni. Öyle ki farklı şartlarda tanışmış olsak Vural Türkoğlu'na sağlam dostluklar kurulabilecek güvenilir biri gözüyle bakacakken mesafeli bir yaklaşımla uzak ve yabancı gözlerle bakıyorum. Bakışlarım tanımak isterken yüz göz olma sınırını aşmamaya çalışırcasına ifadesiz ve yüzeysel. Kabul etmeliyim ki benim ölçülerimce yakışıklı olmasa da asla çirkin ya da itici değil Vural Türkoğlu. Gözleriyle dudaklarının ortaklaşa gülüşe güzelleşebiliyor hatta. Yüz ve beden dili yansıttığı iştenlik sayesinde ince eleyip sık dokuyarak önüne koyduğum ilk bariyeri başarıyla geçiyor. Kahve içmek üzere davet ettim sizi ama iflah olmaz bir çay tiryakisiyim ben diyor mahcup bir ifadeyle. İzninizle tercihimi çaydan yana kullanabilir miyim? Nezaketin sınırı yok. Bakalım nereye kadar gidecek bu ılıman hava. Ben de çayı tercih edince Vural Bey'in aylardır ısrarla yenilediği kahve sohbeti çay sohbetine dönüşüveriyor. Buna itirazım yok ama birbirini tanımayan, tanışıklıkları iş çerçevesinde kalmaya mahkum iki kişinin havadan sudan konuşmalarındaki anlamsızlık gitgide canımı sıkmakta. Bir an önce sadede gelsin istiyorum. O ise nereden başlayacağını bilemediğinden olsa gerek laf kalabalığının ortasında debelenip duruyor. Heyecanımı hoş görün Verdi Hanım diyerek sayfayı açıyor sonunda. Vedat Bey'le de çay içmiştik ilk buluşmamızda. Ona da hep kahve sohbeti önermiştim oysa. Aynı şeyleri bir kez daha yaşıyorum sanki. Babam sizin teklifinizi hemen kabul etmiş miydi? Hayır. Geçmişteki paylaşımlarımıza rağmen aylarca uğraştırmıştı beni. Avukatlık stajımı Vedat Bey'in yanında yaptım ben Verdi Hanım. Edindiğim mesleki prensipleri, hatta hayat görüşüm bile ona borçluyum. Stajdan sonra da bitmedi ilişkilerimiz. Başım sıkışınca ona danıştım hep. Çay yolu davasını alırken de fikrini sordum. Destekledi beni. Profesyoneliz biz dedi. Ancak Alpbakut ve Arslan'la aileler arasındaki gerilim ister istemez bizlere de yansıyınca eski iletişimimiz kalmadı. Meslek etiğini her şeyin üzerinde tutardı babanız. Davalı ve davacı tarafların avukatları olarak görüşmelerimizi baştan beri belli sınırlar içinde tutuyordu zaten. Müvekkillerimize karşı sorumluyduk ve birbirimizden çok onlara yakın durmak zorundaydık. Bundan sonra söyleyecekleri daha da önem kazanıyor. Madem meslek etiği her şeyin önündeydi, hangi nedenlerle hepsini çiğneyip buluşmayı, görüşmeyi kabul etti babam? Hem de bir kez değil, defalarca. Hepimiz profesyonel avukatlarız diye devam ediyor Vural Bey. Yeri geldiğinde katilin, hırsızın, dolandırıcının, sahtekarın haklarını savunmak zorunda kalabiliyoruz. Ancak babanız yaptığı işle bağdaşmayacak derecede idealist ve dürüst bir insandı. Staj yaptığım günlerde de yakından gözlemiştim. Vedat Bey, özüne inanmadığı davayı asla almazdı. Çay yolu davasında da Arslanlıların haklılığına inandığı için avukatlıklarını üstlendi. Ancak yanılmıştı. Onu derinden etkileyen, onlarca yıllık meslek yaşamındaki en büyük yanılgıydı bu. Ne yani? Arslanlıların haksız olduğunu kanıtlayarak beni de onlardan koparmak mı amacınız? Eğer öyleyse boşuna uğraşmayın. Avukat olarak görevimiz, haklıyla haksızı birbirinden ayırmak değil, haksız da olsa müvekkilimizi savunmaktır. Babam farklı düşünmüş olabilir, onun doğruları beni bağlamaz. Bilmediğiniz çok şey var Berda Hanım. Bilmem de gerekmiyor. Gördüğüm dava için yeterli bilgiye sahibim ben. Bir tek sorum olacak size. Arslanlılar hakkında yanıldığı kanısına nasıl vardı babam? Davanın selameti açısından önemli bazı gerçeklerle tanışması gerekiyordu Vedat Bey'in. Ve bu işi siz üstlendiniz. Evet, göz göre göre aldatılmasına katlanamazdım. İnanmadı önceleri, inanamadı. Ama söylediklerinin hepsini kanıtlayınca inanmak zorunda kaldı. Avukatlık görevinin içinde bunlar da mı var? Karşı tarafın avukatının beynini yıkamak. Ne gerek var bunları anlamıyorum. Altı üstü, paylaşılamayan bir arazi üzerinde dönüyor bütün hesaplar. Yarım kalmış alışveriş merkezi inşaatı, yıkım isteği, durdurma kararı. Adım başı rastlanacak sıradan olaylar. O kadar basit değil Verdi Hanım. Sözünü ettiğim durum Vedat Bey'i çok etkiledi. Yapmayın Vural Bey. Hepimiz aynı camianın insanlarıyız. Meslektaşlarımızı iyi tanırız. Hangi avukat müvekkilin haksız oluşundan derecesine etkilenir? Babam deneyimli ve güçlü bir avukattı. Müvekkilleriyle arasında onarılması güç çatlakları olsa bile üstesinden gelmesini bilirdi. Baktı ki olmadı, istediği gibi yürümüyor işler, davayı bırakıp çıkabilirdi pekala. Hararetli konuşmamızı tetikleyen küçük ses bombalarının yerini derin bir suskunluk alıyor. Vural Bey, dudaklarından dökülecek sözcükleri engellemekle onları özgürlüklerine kavuşturmak arasında gidip gelen kararsızlığını bastırarak gözlerimin içine bakıyor ve ''Babanız davayı bırakmak istedi.'' diyor. Ama bıraktırmadılar. Yanlış mı duydum? Babam davayı bırakmak istemiş. Bıraktırmamışlar. Kim? Kimler? Neden? İlk aklıma gelen soruların yanına eklenen diğerleri kanımı donduracak güçte. Bütün bunların babamın ölümüyle bir ilgisi var mı? Davayı bıraktırmayanlar, her kim iseler, bu amaca yönelik nasıl bir yaptırım uyguladılar babama? Akrep misali kıskaçlar. Tüm varlığımla kocaman bir soru işaretine dönüşmüş, Vural Bey'in ağzından çıkacak yanıtları bekliyorum. O ise beni istediği dinleme kıvamına getirdiğini görerek, anlatmamı ister misiniz türünden sorulara gerek bile duymadan, baştan başlayalım isterseniz diyor. En baştan, yarım asır öncesinden. O kadar gerilere gitmenin gereksiz olduğunu düşünsem de itiraz etmeden dinlemeye hazırlanıyorum. Arslanlı ve Alpakut aileleri uzaktan akraba diyor Vural Bey. Birkaç kuşak öncesinde kız alıp vermeyle başlayan bir kan bağı var aralarında. Ancak başlangıçta iyi olan ilişkiler, tapu ve kadastro çalışmaları sırasında ortaya çıkan arazi anlaşmazlıkları yüzünden bozuluyor. Küçük inatlaşmalarla başlayıp gitgide büyüyen kavgalar, gürültüler, kocalarının ailesince istenmeyip kapıya konan çocuklu kadınlar, parçalanmış aileler. kısa sürede düşman haline geliyorlar. Asıl büyük sorun, aslanların kızı Hale'nin Alpagutlardan ipsiz sapsız bir gence Zülküf'e aşık olmasıyla başlıyor. Delikanlı, yakışıklı ancak Alpagutların yoksul kesiminden geliyor. Üstelik kolejlerde okumuş Hale'nin aksine doğru dürüst eğitim bile alamamış, ortaokuldan terk. Kısa bir süre önce kocasını toprağa verip ailenin hatta sülalenin yönetimini üstlenen Mebrure Aslanlı hemen duruma el koyuyor. Amerika'daki bir yüksek okula gönderiyor kızını. 2 hafta sonra Türkiye'ye geri dönüyor Hale. Zülküf'le evleneceğim diye tutturuyor. Ana kız, ikisi de birbirlerinden inatçı, geri adım atmamakta kararlılar. Olanlar oluyor sonunda. Annesini razı etmekten umudunu kesen Hale, Zülküf'e kaçarak sevdiği gencin ailesiyle beraber oturduğu köy evine sığınıyor. Bu beklenmedik yenilgiyi hazmedemeyen Mebrure Hanım, silahlı adamlarıyla beraber Zülküf'ün evini basıyor. Kızına kavuşuyor ama bu kavuşma onu avutmaktan çok uzak. Çünkü Hale Zülküf'ten hamile kalmış. Aracılar giriyor devreye. Aile büyükleri ricacı olup kapısını aşındırıyorlar Mebrure Hanım'ın. Baş göz edelim gençleri, mesele kapansın diye yalvar yakar oluyorlar. Nuh diyor, peygamber demiyor hanıma. Çocuğu aldıralım diyor kızına. Şiddetle karşı çıkıyor Hale. Günlerce gözyaşı döküyor annesinin yüreğini yumuşatmak için. Sonunda kararını veriyor Mebrure Hanım. Çocuk doğacak ancak Hale ve Zülküf birbirlerinin yüzünü bir daha asla göremeyecekler. Babasız bir çocuğun dünyaya gelişinin aile onuruyla bağdaşmayacağını düşünerek uzaktan akrabaları olan bir gençle evlendiriveriyor kızını. Kartların açık oynuyor Mebrure Hanım. Ahmet, Hale'nin hamile olduğunu bilerek oturuyor nikah masasına. Evlendiği kızın ayıbını görmemesi için hesabına yatırılan yüklüce para altına çekilen son model araba sayesinde. Görünürde her şey yolunda. Hale Zülküf'ten hamile kaldığı çocuğun ardından Ahmet'ten de bir çocuk doğuruyor. İki çocuklu, mutlu bir aile tablosu çizerlerken Hale'nin rahat durmayıp gizli gizli Zülküf'le buluştuğu haberini alıyor Mebrure Hanım. Oğlu Aydın'la konuşuyor önce, temizle bu lekeyi diyor. Ya da temizlet. Aydın'ın o taraklarda bizi yok. Bu işlere bulaşmam ben deyip çıkıyor işin içinden. Mebrure Hanım bu kez de damadını alıyor karşısına. Namus meselesi diyor, temizlemek sana düşer. Zülküf'ü çiftliğe çağırıyor Ahmet. İkisi de silahlı. Tabancalar çekilip aynı anda ateşleniyor. Hemen orucukta ölüyor Ahmet. Kanlar içine yere yığılan Zülküf ise ağır yaralı. Ne var ki o da fazla yaşamıyor. Hastaneden çıkıp hapishaneye girdiği gün şişliyorlar Zülküf'ü. Çeşitli iddialar öne sürülüyor. Koğuş ağasına itaatsizlik etmiş diyorlar. Hasımları yapmıştır diyorlar. Zehirli bir değnek dokunmuş gibi olayın üstü örtülü veriyor. Oysa tetikçi belli. Elinin uzanmayacağı yer yok Mebrure Hanım'ın. Koğuşta Zülküf'ü şişleyenler yaptıkları işin karşılığını fazlasıyla alıyorlar. Sen nasılsa hapistesin, anan, baban, çoluğun, çocuğun rahat etsin hiç değilse diyerek onlar için serbest sayılabilecek paralarla ödüllendiriliyorlar. Neden anlatıyorsunuz bütün bunları diyerek kesmek zorunda kalıyorum. İddialarınıza göre Aslan'la sandığımın aksine kara bir sicile sahip ve 2 aile arasında arazi davasını aşıp kan davasına dönüşmüş bir husumet söz konusu. Ancak benim öğrenmek istediğim bunlar değil. Anlattıklarınızın babamı ne derece ilgilendirdiği. Konuyu bir bütün olarak ele almazsak eksik kalan parçalar yanıltıcı boşluklar yaratabilirler. Anlattıklarınız gerçek mi, masal mı, hikaye mi ne olduğu belli değil. İnandırıcılığı tartışmaya açık. Bunca bilgiyi hangi kaynaklara, hangi sağlam kanıtlara dayanarak elde ettiğinizi sorabilir miyim? Babanız da benzer kuşkularla dinlemişti beni diyerek gülüyor Vural Bey. Öne sürdüğüm kanıtları görünce yavaş yavaş dağıldı kuşkuları. Ne gibi kanıtlar koydunuz ortaya? Köye götürdüm onu. Köylülerle konuşturdum. Olayların tanığı olmuş genç yaşlı kadın erkek köylülerle. Ne gerek vardı bunlara? Vedat Bey'in avukatlığını yaptığı kişileri gerçek yüzleriyle tanımasını istedim. Aslanlılarla ilgili aile içi olayları ve sırları onlarla beraber yaşamış gibi anlatabilmeniz şaşırtıcı. Anlattıklarım bir zamanlar Aslanlıların yanında yaşamış kişilerin ağzından alınarak uzun araştırmalar sonucu doğrulukları kanıtlanmış bilgilerdir Verdi Hanım. Ne gerek vardı bunca araştırmaya? Kan davası değil, arazi davası yürütüyorsunuz siz. Karşımıza aldığımız kişi ya da kişilere ait her bilgi yeni bir pencere açar önümüze. Siz de aldığınız davalarda davalı ya da davacının gerçek yüzünü merak etmez misiniz? Kişilerden çok olaylarla ilgilenirim ben. Olayları yaratan kim? Kökenine inmeden yüzeysel girişimlerle çözülemez davalar Verdi Hanım. Siz de en az benim kadar bilirsiniz bunu. Peki, Arslanlar hakkında bu anlattıklarınızdan babamın haberi yok muydu? Herkesin dilinde dolaştığı kadarını biliyordu Vedat Bey de. Daha doğrusu Arslanlar'ın ağzından duyduklarıyla sınırlıydı bildikleri. Mebrure Hanım kaynaklı bir dizi masal dinlemişti. Şanssız bir aileydi Arslanlılar. büyük acılar çekmişlerdi. Kocasının ölümü yetmemiş gibi damadını da köylünün biri öldürmüştü. Arazi davasında mağdur duruma düşürülmüşlerdi. Alışveriş merkezi inşaatının durdurulması haksızlıktı. Gerçek dışıydı bunların hepsi. Geri planda gizlemeye çalıştıkları, çirkin çarpıklıkları örtmek için Bihtin'in önüne çıkardıkları süslemelerle Vedat Bey'in gözünü boyamak amacındaydılar. İyi de babam, yılların deneyimli kurt avukatı, böyle bir tuzağa düşecek kadar saf mıydı? Değildi tabii. Ancak öylesine güven duymuştu ki müvekkillerine, söylediklerini irdeleme gereği duymamıştı. Birilerinin gözünü açması gerekiyordu. O görevi de seve seve ben üstlendim. Duydukları karşısında ilk tepkisi ne oldu babamın? İnanmak istemedi önce. Eski tanışıklığımız olsa da karşı tarafın avukatıydım ben. Temkinli yaklaştı anlattıklarıma. Akılcı sorularıyla sınadı beni. Üçüncü şahıslarla konuşturdum onu. Yazılı kanıtlar koydum önüne, inandı. Hatta benden bir adım öteye geçerek son derece ilginç verilere ulaştı. Sizin gibi iz mi sürdü babam da? Pek sayılmaz. Silinmeye yüz tutmuş izler gelip onu buldu. Hala Aslanlı'nın yavuklusu Zülfük'ü hapiste şişleyen adam var ya, hapishanenin tuvaletinde ölü bulundu. Gazetelerde okumuşsunuzdur belki. Mahpusların kavgası ölümle sonuçlandı manşetiyle verildi haber. İşin içinde iş varmış meğer. Tuvalette ölüsü bulunan mahkumun yakınları Vedat Bey'in bürosuna giderek Mebrure Hanım'ın damadının katilini şişlemesi için oğullarına para verdiğini, sonrasında susturmak amacıyla onu da ortadan kaldırdığını anlatmışlar. O sıralar burnundan soluyordu zaten Vedat Bey. Tapu kayıtları üzerinde yaptığı araştırma sonuçlarına dayanarak alışveriş merkezi inşaatı konusunda Aslanlıların haksız olduğu kanısına varmıştı. Mebrure Hanım Alpagutlara meydan okumak amacıyla gövde gösterisi yaparak kendi sınırlarının dışına taşmış ben yaptım oldu anlayışıyla yasa dışı eylemlerini meşruluk kazandırmaya çabalıyordu. İşgalci ve yayılımcı bir politika uygulanıyor. Böyle bir çarpıklığa nasıl alet oldum ben diyordu Vedat Bey. Üstüne bir de şişleyici cinayeti gelince ne yapacağını şaşırmıştı. Böylesi ilk kez başıma geliyor diyordu. Elleri kanlı pek çok katili savundum bugüne kadar. Hafifletici nedenleri, arkasına sığınabilecekleri, kendilerince geçerli gerekçeleri vardı hiç değilse. Bunlarsa ellerindeki kurumuş kanı maskeleyip masumu ve mağduru oynuyorlar karşımda. Kirli işlerin savunucusu olamam ben. Onların yasa dışı amaçlarına hizmet etmek, diplomamı, mesleğimi, onurumu satmak anlamına gelir ki, bugüne kadar dişimle, tırnağımla ve namusumla edindiğim maddi manevi tüm varlığımı ve değerlerimi inkar etmiş olurum. Kararlı görünüyordu Vedat Bey. Aslanlı'nın avukatını bırakacaktı. Ama olmadı, aralarında ne tür bir konuşma geçti, nasıl ikna ettiler onu bilemiyorum. Ama onlardan kopmayı başaramadı babanız. Ayrıntılı bir açıklama yapmadan bırakmadılar dedi yalnızca. Kerhen de olsa Aslanları savunmayı sürdürecekti. Neden ısrarla babamın üzerinde duruyorlardı? Kendileriyle çalışmak istemeyen birinin yerine başka avukatlarla anlaşabilirlerdi. Doğru, bu işi canla başla yapacak çok sayıda avukat bulabilirlerdi. Ancak hiçbir isim hukuk camiasında marka haline gelmiş Vedat Karaca'nın yerini tutmazdı. Üstelik ayrılmayı isteyen Vedat Bey'di. Kendileri azletse neyseydi de avukatlarının onları yarı yolda bırakıp gitmesi Aslanlıların otoritesini sarsacak onur kırıcı bir durumdu. Akrep misali kıskaçlarıyla yapışmaya görsünler. Onlar istemeden onların yörüngesinden kopmak mümkün değildi. Ne anlama geliyor bu? Zorla mı tutmaya çalıştılar babamı? Nasıl bir yaptırım uygulamaya kalktılar kalması için? Tehdit etmiş olabilirler mi? Sorularımı sıralarken gözüm saatte, çantamı topluyorum bir yandan. Zamanım azalıyor. Her şey beklenir onlardan diyor Vural Bey. İsteklerini kabul ettirmek için denemeyecekleri yol yoktur Aslanlıların. Bu durumda ben de tehdit edilmeye aday olmuyor muyum? Sanmam diyerek gülümsüyor Vural Bey. Kaybedecek bir şeyiniz yok sizin. Ne demek bu? Babamın kaybedecek neyi vardı? Uçağa yetişme telaşıyla düşünme becerimi kaybettim galiba. İyi ki yüksek sesle düşünüp Vural Bey'i üzerime güldürmedim. Ben kim? Vedat Karacan'la aynı terazide tartılmak kim? Onun adının yanında benimkinin ne önemi var? Marka olmuş bir avukat, onca yıllık parlak kariyer. Kaybetmekten korkacağı başka neyi olabilir ki insanın? Vakit daraldı diyorum. Ucu ucuna yetişeceğim alana. Oysa aklıma takılan sorular vardı. Umarım kartvizitimi kaybetmemişsinizdir diyor hınzıca bir gülüşle. Bugüne kadar ben koştum arkandan, bundan sonra arayan sen olacaksın demeye getiriyor. Arayacağımdan eminim. Haklı da. Vedalaşmamızın üzerinden henüz 5 dakika geçmeden yığınla soru birikti kafamda. Acilen yanıt bekleyen, içinden çıkılması güç sorular. Vural Türkoğlu ile buluşup konuşmamıza hiç ummadığım kadar büyük bir tepki gösteriyor Bülent. Müvekkillerimin rakibi, hatta daha ötesinde hasma olan ailenin avukatıyla kafa kafaya verip gerçekliği kanıtlanmamış faraziyeler üzerinde tartışmaya ne gerek varmış? Birbirine zıt tezleri savunan avukatların birlik olup tek tarafa yüklenmeleri nerede görülmüş? Ne meslek etiğine sığarmış böylesi, ne de insani diğerlere. Ancak avukatlardan birinin karşı tarafça satın alındığı durumlarda görülürmüş bu tür gizli saklı buluşmalar. Söyledikleri, aşağılama sınırlarını zorlasa da onunla söz dalaşına girmeye niyetim yok. Beni anlayışla dinleyip fikir vermesini beklerken haksız yere üzerime çullanması yeterince yaralayıcı zaten. Ne çay yolu davası ne de Arslanlı ve Alpagut aileleri umurumda, diyorum bezginlikle. Babamla ilgili benim bilmediğim önemli bilgilere sahipti Vural Bey. Onlar için oradaydım. Yanıtımın ne derece yerine ulaştığını görmek için yüzüne bakmam gereksiz. Zembereyi boşalmış saat gibi bütün öfkesini kusmadan rahatlamayacak. Benimse kocamın ağzından çıkacak yeni cevherleri duyacak, onlarla savaşacak gücüm yok. Çok yorgunum Bülent, konuşacak halde değilim diyerek kalkıp salondan çıkıyorum. Tek düşüncem bir an önce kendimi yatağa atıp yorganı başıma çekmek. O ise arkamdan söyleniyor hala. Elin herifiyle saatlerce baş başa. İyi ki vereceği bilgilerin karşılığında farklı isteklerde bulunmamış adam. 16. ayrımın sonu, sayfa 244.